Ayrım 18, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 270. Güneş ışığı yaprakların arasından delik bulup geçemediği için ağaçların altı serin ve rutubetliydi. Başçavuş hiç ses çıkarmadan dolaşıyor, nöbetçileri kontrol ediyor, gerilim altında paniğe kapılacak adamları saptıyor, karakterlerine göre bağırıyor ya da kendilerini teşvik ediyordu. Diğerleri hep bir işle uğraştırılıyorlardı. Bir grup kamyonların bakımını yapıyordu. Diğer bir grup cep gaz ocaklarında yemek hazırlıyordu. Başlarındaki assubay bunun bir balıkla 5000 kişiyi doyurmaya çalışmaya benzediğini söyleyip homurdanıp duruyordu. Seçkin bir grupta diğerlerinden ayrı oturmuş mayın hazırlamaktaydılar. Öğleden sonra geç saatlerde üzerlerinden bir keşif uçağı geçti. Uçağın sesi kaybolana kadar askerler yüzlerini yere eğip beklediler. Güneş battıktan sonra konvoy olanca hızıyla Kilimbi'ye doğru yola koyuldu. Saat 16. Limbani sırtını bir ağaca dayamış, bacaklarını uzatmıştı. Öğleden sonrasının ılık ışınları yapraklar arasından süzülerek adamı gölge oyunlarıyla örtüyordu. Sıcak ve nemli hava ormanın kokusunu taşıyor, nehrin gürültüsü kendisine bir huzur veriyordu. Hücredeyken vatanını hep böyle anımsardı. Afrikalı kaderciliğiyle ölümü kabul etmişti. Şimdi de yaşamaktan zevk alıyordu. Karısıyla çocuklarını ve geleceğini düşündü. Sonra hepsini birden zihninin derinliklerine gömdü. Hareket edebilmesi için öfkeyle dolu olması gerekiyordu. Yağmur dinmişti ama doğuda şiddetli bir fırtınanın hazırlığı da görülüyordu. Peter uyandı, kedi gibi gerindi, bacağı hala kas katıydı ve sancıyordu ama idare ederdi. ''Sana benzeyen bir koruyucum vardı eskiden'' dedi Limbani, ''öldü sonra.'' ''Hala konuşuyor musun sen?'' diye Peter öfkeyle homurdandı. ''Tanrım, boşuna politikacı olmamışsın.'' ''Sana bir şey sormak istiyordum. Şu anda hangi hükümete borçluyum canımı?'' ''Doğrusunu istersen bilmiyorum ama bize senin cebinden ödeme yaptıklarını tahmin ediyorum. Siz Afrikalı politikacıların iyi bildiğiniz bir şey de paramızı sağlam yerlere saklamaktır. Halkınızı hiç acımadan soyuyor olmalısınız.'' ''Afrika'da pek az yaşlı devlet adamı vardır. Ya sağ ve iktidardasın ya da ölüsün. Para ordudan daha yararlıdır.'' ''Hey!'' diye seslendi Viti. Peter adamın yanına gitti. ''Bak şekerim, diri diri yiyorlar beni. O koca koca sivrisinekler neredeyse kapıp götürecekler insanı. Nöbeti ne zaman devrediyorum?'' ''Az sonra MacTaggart'a bir bakıp geleceğim. Sen bu arada Limbani'ye bak, herif çıldırtacak beni be. Endofa'nın onu öldürtmek istemesine hiç şaşmıyorum artık.'' Çok güç günler geçirdi. Şimdi aklını kaçırmamak için uğraştığını sanıyorum. Onun yerinde olsaydın aynı şeyi yapardın. Hem adamcağıza Afrikalı falan deyip durmasana. Bunun onu rahatsız ettiğini biliyorsun.
Viti, şimdi sen de ondan yana çıkma bakalım. Herifçioğlu 2 saattir geleceğimi okudu durdu.
Sen üzülme şekerim diye Viti Peter'ın dizini okşadı. Ben senden yanayım. Bacağına bir daha bakmamı ister misin?
Peter sırıttı. ''Viti, sen gerçekten görünmeye çalıştığın kadar homoseksüel misin?''
''Korkarım ki öyle şekerim. Ne var, şaşırdın mı yoksa?''
''Buradayken hiç önemi yok gibi geliyor insana. Nasıl bir duygu bu ha?''
''Döndüğümüzde bir yemek ısmarlarsan gösteririm.''
''Benim o tarakta bezim yok.'' dedi Peter.
Viti güldü. ''Biliyorum şekerim, seninle dalga geçiyordum. Senin Londra'da ya da başka bir yerde bu kadar düşeceğini sanmam.''
''Orada da pek bir işe yaramazdım.''
''Ben de burada yaramıyorum. Ama seninle birlikte olduğuma memnunum. Bizi buradan çıkartacaksın değil mi? Nefret ediyorum buradan.''
''Çok iyi iş görüyorsun Viti. Tanıdığım en iyi insanlardan birisin. Deminki sözlerim için özür dilerim. Yalnızca merak ettim. O kadar işte.''
''Homoseksüelliğin nasıl bir duygu olduğunu mu?''
''Evet ama unut artık bunları, beni ilgilendirmiyor aslında.''
''Dünyanın en büyük yalnızlık duygusudur şekerim, bir gün anlatırım sana.''
MacTaggart Peter'ı görünce sırıttı, yaşlı bir ağaç gövdesi gibi yok olmuştu gölgeler arasında. ''İyi misin?'' diye sordu Peter. MacTaggart başını salladı. Pekala, güneş battıktan bir saat sonra yola çıkacağız. Köye varmamız 2 saat sürecek. Bundan önce hiç yerli kayığı kullanmışlığın var mı?
Çok iyi. Sen Viti'nin yerine geç, ötekine ben bakarım.
Fırtına geldi ve geçti. Tepeden tırnağa kadar sırılsıklam kalmışlardı. Gün batımından 1 saat sonra yola çıktılar. Bir yanlarında dimdik yamaç yükseliyor, diğer yanlarına nehrin azgın suları akıyordu. Limbani ilk 20 dakikadan sonra baygınlık geçirince adamı sırtlarına aldılar. Köye varmaları 3 saat sürdü. Nehir burada iyice genişliyor, tam ortasında kapkara bir akıntı suları anafora çeviriyordu. Kütükten oyma kayıklar dar kumsalın kenarındaydı. Karşı kıyıda da dimdik yamacın altında incecik bir kumluk parıldıyordu. Köy kumluğun 200 metre kadar ötesindeydi. Ay henüz tepelerin ardından çıkmadan Peter ile MacTagger sürünerek kayıklara yaklaştılar ve teker teker su kıyısına çektiler. Yerli kayıkları ağır ve dengesiz, yönetilmeleri çok güç teknelerdi. Akıntıya kapılınca kendilerini bir anda nehrin aşağılarında bulmuşlardı. Sonunda güç bela akıntıyı aşıp karşı kıyıya eriştiler. Witty Limbani'yi ağaçlar arasına götürürken Peter ile MacTaggart ipleri çözüp kayıkları nehre saldılar. 10 dakika dinlendikten sonra güneye doğru giden bir patika bulup yola koyuldular. Limbani'yi sırayla sırtlarında taşıyorlardı. Gün doğarken Limbani bir öküz arabasına yerleştirilmişti. Witty heyecanlı bir yerli arabacının yanına binmiş, Peter ile MacTaggart öncü ve artçı olarak yürümekteydiler.
21. Bölüm 29 Aralık Salı. Paralı asker konvoyu gün doğarken Kilimbi eteklerine varmıştı. Bütün gece yol almışlar ve ancak 30 mil gidebilmişlerdi. Yolda 2 kamyon daha bırakmak zorunda kalmışlardı. Askerler güneşin doğmasını beklerken dinleniyorlardı. Sonra kalkıp köye girdiler. Köyün tek sokağının ortasına bir dizi ağaç dikilmişti. Her iki yanda tek katlı daracık beyaza boyanmış eski püskü evler vardı. Dükkan vitrinleri kalın çelik kepenklerle örtülü ve kilitliydi. Daha ötede de bir teneke mahallesiyle Belçikalılar döneminden kalma birkaç ev göze çarpıyordu. Köy sabahın ilk ışıklarında insana ürküntü verecek kadar sessiz ve tümüyle boştu. Askerler huzursuzdular. Her an fırtınanın kopmasını bekleyerek silahlarını gölgelere çevirmişlerdi. İlerliyorlar, silahlarıyla birbirlerini koruyorlar, çevrelerine dikkatle bakıyorlar, sonra yeniden bir hamle yapıyorlardı. Güneş yükseldiğinde köyü baştan başa geçmişlerdi, tek kişi bile yoktu. Köylüler her şeyi olduğu gibi bırakıp kaçmışlardı. Faulkner, Janders ve başçavuş bölgeyi inceden inceye gözden geçirdiler. Su deposunu kontrol edip bulabildikleri tüm yiyeceği bir yere toplayıp başına nöbetçi diktiler. Janders bulabildiği içkinin tümünü döktü. Adamlarını köye yerleştirdiler. Başçavuş hepsine birer iş buldu. Faulkner karargahını karakolda kurmuştu. Hücrelerde yakın zamana kadar insan olduğu anlaşılıyordu. Köyde kimsenin olmaması sessizlik ve giderek artan sıcakta beklemek korkuyu neredeyse elle tutulur bir şey yapacaktı. Askerler birbirleriyle ancak alçak seslerle konuşuyorlar, bir yerden bir yere giderken farkında bile olmadan korunmaya çalışıyorlardı. İlk çığlığı, sessizliği yırtacak olan ilk el atışı bekliyorlardı. Çıkartılan bir devriye kolu köye yaklaşan bir grup yerli yakalamıştı. Adamların gözlerini bağlayarak savunma hatlarından geçirdiler. Faulkner'ın masası önünde 3 yaşlı ve çok korkmuş yerli duruyordu. Arka tarafta telsizci kayıp olan artçı grubunu aramaktaydı. Faulkner adamlara Swahili diliyle sorular sordu. Yerliler Faulkner'ın gözlerinden orada okudukları vahşi şiddetten korkmuşlardı. Köylülerin yakınlardaki tepelerde saklanmakta olduklarını söylediler. Toplum içindeki saygınlıkları yüzünden ve yaşlı oldukları için ölümlerinin bir kayıp olmayacağı düşünüldüğünden konuşmak üzere köye gönderilmişlerdi. Köyde bulunan küçük bir askeri birlik Boothville taraflarına kaçmıştı. Henüz bölgede başka asker yoktu ama Simbaların gelecekleri söyleniyordu.
Simbalar yaşlı genç demeden herkesi öldürürlerdi. Bu yüzden yaşlı köylüler paralı askerlerden başka bir köye gitmelerini ve kendi köylerinin başına bela açmamalarını istiyorlardı. 30 dakika süren sorgudan sonra köylülerden biri cesaretini toplayıp Limbani'nin ruhunun döndüğünün gerçek olup olmadığını sordu. Faulkner, Limbani'nin 24 saat içinde köye geleceğini bildirince yaşlı yerliler kendi aralarında heyecanlı bir tartışmaya girdiler. "Limbani gelince bize yardım edecek misiniz?" diye sordu Faulkner. "Onu gözlerimizle gördüğümüz zaman," diye içlerinden biri cevap verdi. "O hem anamız hem babamızdır. Ne yapmamız gerektiğini bize o söyleyecektir." Afrikalılardan biri köylülere haber götürmeye gitti. Rehine olarak kalan diğer ikisi sabırla duvar dibinde çömelip beklediler. Bir saat kadar sonra tepelerden bir davul sesi duyuldu. İlk başta davulcunun karşılık almak istercesine hafif birkaç vuruşu, sonra da daha hızlı bir tempo. "Beyaz Tanrı adamını çağırıyorlar," dedi yerlerden biri. Faulkner nöbetçilere beyaz bir papazın atlardan geçirilmesi için emir verdi. Öğlen başlayan yağmurla birlikte papaz da eşeğinin üzerinde köye girmişti. Arkasında köy yaşlıları ve bir grup köylü vardı. Papaz uzun boylu, dimdik bir adamdı. Başı kendisini ve eşeğini örten büyükçe bir parça muşambanın önünde açılan delikten ancak görünüyordu. Bacakları yere değiyordu. 60 yaşlarında granit gibi sert yüzlü, kalın kaşlı, uzun kır saçlı, mavi gözlü bir adamdı. Askerler adam geçerken yerlerinde doğruldular. Papaz çevresine bakınmamıştı bile. Eşek yolun ortasında sanki yürümek istemiyormuşçasına bacaklarını iki yana açıp durmuştu. Papaz bir küfür savurdu. Eşekten atlayıp hayvanın arkasından yürümeye başladı. Eşek anırdı, sonra çifte attı. Yaşlı bir adam için çok çabuk kaçınmıştı papaz ama yine de çifteyi sırtındaki muşambaya yemişti. Papaz eşeğe bir tekme savurdu. İrlandalı şivesiyle "Seni cehennemlik hayvan!" diye bağırdı. Tekmeyi yiyen eşek daha yüksek sesle anırıp rastgele çifte savurmaya başlamış, köylüleri darmadağın etmişti. Hıncını almış görünen papaz Faulkner'a doğru yürüdü. Merdivenden çıkarken muşambayı çekti üzerinden. Ayağında meşin iplerle bağlı kalın çizmeler, bacağında rengi solmuş haki pantolon, sırtında da kısa kollu açık yakalı bir haki gömlek vardı. Geniş bilekleri ve güçlü elleri güneşten yanmış cevizden lekelenmişti. "Demek görmeye geldiğim katil dinsizler sizlersiniz," dedi Faulkner'a. Elini uzattı. Faulkner adamın elini sıktı. Papaz Faulkner'ın ifadesini gözden kaçırmamıştı. "Son 20 yıldır papaz yakalığı takmadım," dedi. "Pazarları cübbemi giyerim. Hoşuna gitti mi? Günlerden ne bugün? Salı değil mi? Pazar günü ne yapıyordun bakalım? Çılgınlar gibi insan öldürüyordun değil mi? Haksız mıyım?" "Haklıyım elbette." Papaz konuşurken sıkılı yumruğunu bir boksör gibi yanağının yanında tutuyordu. Bir noktayı vurgulamak istedi mi de başını omuzları içine çekiyor, insanın gözlerinin içine bakıyordu. Her an yumruğun yüzüne inmesini bekleyebilirdi insan. Papaz çevresine dolan meraklı paralı askerlere döndü. "Sizler Tanrı'nın günü olan pazar günü hem cinslerinizi öldürürken yaradanınıza saygı göstermeyi düşündünüz mü hiç?" "Düşünmediniz elbette. Sizi cehennemlik katiller sizi. Şimdi dua edin bakalım. Konuşmaya başlamadan önce diz çökün ve Tanrı'nın sırtınızdaki o çirkin günahları kaldırması için dua edin." Eliyle çamurlu toprağı gösterdi. "Diz çökün diyorum size hepiniz." "Son buradan geçtiğimde ondan söz edildiğini duymuştum," diye Genders mırıldandı. "Yıllar önce öldü sanıyordum. Orman çılgınlığına kapılmış. Dediğini yapsak iyi olacak." Köylüler ve askerler çamura ve yağmura aldırmadan Faulkner'ın ardından diz çöktüler. İçlerinden yalnız biri ayakta kalmıştı. Papazın parıldayan bakışından ürken adam "Ben Yahudiyim," diye seslendi. "Diz çök serseri! Kaybedilmiş ruhun için daha çok dua et öyleyse." Yahudi asker elinde olmadan diz çöktü. "Tanrım," diye söze başladı papaz. Tanrı'nın hemen yanı başında olduğundan hiç kuşkusu yokmuş gibi konuşuyordu. "Önünde çamurlar içinde insanlığın yüz karaları yatmakta. Paralı askerler, katiller, dinsizler. Tanrım, senin bu iyi topraklarına küfürdür bunların yaşaması.
Faulkner ayağa kalktı. Yeter.
Diz çök diye kökredi papaz. Ben ne dediysem odur. Gerçektir söylediklerim.
Hem merak etme, iyi şeyler de söyleyeceğim.
Dediğim gibi Tanrım, bunların hepsi günahkardırlar ve geçen pazar günü bu günahlarının doruğuna çıktılar. Ancak şunu da hatırlatayım Tanrım, bu günahkarlar senin iyi kullarını öldürmekten kurtarmak için epey çalıştılar. Vahşi katillerin neden öldürmek için senin iyi kullarını seçtiklerine de hiç aklım yatmıyor ya, neyse. Belki de şehitten yana eksiğim vardı ondandır. Bu da fena bir fikir değil doğrusu.
Üzerlerindeki muşambalardan yağmurun seller gibi aktığı adamlar huzursuzca kıpırdandılar.
Tanrım, bu söylediklerimi dikkate alarak bu günahkarların giriştikleri işten sağlam çıkmalarını sağlarsan sana müteşekkir olurum.
Askerler doğrulmaya başlamışlardı. Papaz eliyle kalkmamalarını işaret etti.
Ancak Tanrım diye kükredi. Eğer 1965'te Woodville'de senin kilisendeki haçtan mücevherleri çalan domuz bunların arasındaysa, isteğim konusunda bir ayrıcalık yaptığın halde sana ağzımı açıp bir şey söylemem. Aslında onu o anda neden gebertmediğini de pek anlayamadım ya.
Papazın sözleri büyük bir gök gürültüsüyle son bulmuştu. Adam gözlerini önünde diz çökmüş olan askerlere çevirdi. Hiçbiri yere yıkılmamıştı. Düş kırıklığına uğramış olarak ama sen işini bilirsin diye mırıldandı. Adamları kutsayıp kalkmalarına izin verdi.
Amin diye bir ağızdan bağıran askerler sığınacak bir yer aramaya koştular.
Faulkner papazı haritanın başına getirdi.
Dışarıda neler olup bittiğini bize söyleyebilir misin?
Papaz haritaya baktı.
Asker olmadığım için size yalnızca başınızın iyice belada olduğunu söyleyebilirim. Endofa sizi fena sıkıştırmış. Güneyden Zambiya, Tanzanya sınırında eğitim gören teröristler, doğuda Kamina'dan ordu geliyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kuzeyde arkanızdan da simbaları gelmekte.
Papaz doğruldu.
Ne dersiniz şimdi ha? Bu yollarda yürümek bile olanaksızken bunu nasıl becerdiğini sorarsanız söyleyeyim. Kübalı pilotları var. Hepsi komünist olmuş iyi Katolik çocuklar.
Ne kadar zamanımız var diye sordu Faulkner.
İlk grup akşam basmadan burada olur. En geç gece yarısından önce. İşte o kadar zamanınız var. Eğer beni dinlersen sana bir pazarlık önereyim. Duyulduğuna göre Limbani'yi bir yerde saklıyormuşsunuz. Ülke, hele onun kendi halkı ayaklanmaya hazır. Ama siz bayrağınızı burada dalgalandırmaya kalkışırsanız iç savaş kaçınılmaz olur. Sonunda da silahları olmadığı için halk büyük kıyıma uğrar.
Size önerim şu, buradan 6 mil ötede bir maden var. Madenin küçük havaalanında şu anda eski bir Dakota uçağı beklemekte. Uçak iyi durumdadır. Daha geçenlerde ben uçtum, ne dersiniz ha?
Faulkner düşünceli düşünceli yürüdü odanın içinde.
Limbani burayla nehir arasında bir yerde dedi sonunda. Buraya gelmeye çalışıyor. En son dakikaya kadar onu beklemek niyetindeyim.
Demek doğruymuş diye papaz söylendi. Ben de söylentidir deyip duruyordum. Peki sonra gidecek misiniz?
Kararımı o zaman vereceğim. Sen bunların dilini bilir misin?
Elbette. 40 yıldır boşuna mı oturdum buralarda?
Öyleyse bak, hala kesilmemiş bir telefon hattı var burada. Endofa'yı bulmaya çalış. Belki biraz zaman kazanabiliriz.
Papaz telefonun başına geçince Faulkner'la Genders dışarı çıktılar.
Ona güvenmiyorum dedi Faulkner. Bu herif bu milleti iç savaştan kurtarmak için şeytana bile tapar. Öteki Afrikalılarla konuş. Simbalar bizi şu anda o madende bekliyor olabilirler.
Haklı olabilirsin. Durumumuzu bir papaz ağzından umulmayacak derecede kesin çizgilerle çizdi.
Ben bu herifin adını daha önce de duymuştum. O zaman onu kurtarmaya çalışıyorduk. Kendi ordusu vardı. Herkesin herhangi bir anda nerede bulunduğunu, nasıl bildiğini hala akıl erdiremedim gitti.
Bunu öğrenmeye çalış. Ben de herifi burada gözden kaçırmam. Ben içeride, sen dışarıda. Kimseyle konuşmamasına dikkat et. Başçavuş yeni bir haber getirmişti. Hepsi Limbani'yi beklemek istiyorlar. Her an bir sürü adam geliyor. Her gruptan bir lider seç, içeri al. Diğerleri savunma hattının dışında beklesinler. O gün akşama kadar kasabanın dış çevresinde gelen yerliler ikişer üçer kişilik gruplar halinde beklemeye başlamışlardı. Yaşlıları kabile başkanları, gençleri de politikacılar temsil ediyorlardı. İçlerinden bir kısmı Limbani'nin kurtarıldığı sabah yürümeye başlamış olmalılardı. Silahlı bir nöbetçinin gözetiminde çömelmişler, Limbani'nin gelmesini bekliyorlardı. 18. Ayrımın Sonu. Sayfa 283.